6. ayırım. Sayfa 105. 15 Ocak. Kendine dikkat et. Bu dünyaya en büyük hizmeti yapmış olacaksın. Dün Bay Fenzel ile bir konuşma geçti aramızda. Terzi olan Fenzel, Alsaslı kibar bir beyefendidir. Geçen ilkbaharda bir açık pazarlıkla 200 adet Fransız lira ipliği makarası almış. Bir makara için 25 sent ödemiş. Şimdi ise makaraların fiyatının 75 sent olduğunu söylüyor ama hiçbirini satmaya niyetli değil. Bu artış diktiği elbiselerde kar sağlıyordu ona ve 1928'de en çok dikiş diktiği yıla kıyasla bu yıl işleri daha çok yoğunlaşmış. Müşterilerinden biri 6 yeni takım elbise ile 2 spor ceket ısmarlamış. Yakında dikiş malzemem kalmayacağı benzer. İlerisini düşünmem gerek. Bu nedenle fiyatları artıracağım diyor Bay Fenzel. Bu da onun aklı. Tabii piyasa aklı. Herkes bir kuralı uygulasa genel refah güvencesi sağlanır. Bir yıl önce Bay Fenzel ceketimin kopan düğmesini bedavadan dikmişti. Bu yıl ise 15 sent ücret aldı. Belki o değerli lili ipliğini kullanmıştır. Ya da bu yıl böylesini çok müşterisi olduğuna göre değeri artmıştır. Bay Fenzel gerçekte korkuyor. Görünüşte fırtınayı atlatmış bir güvenlilik duygusu yaratmak istiyor. Ama pek çok yönden de dehşetini ortaya koyuyor. Farkında değil. 4 yıl önce görevlerinden alınan kiracıları bugün yüksek maaşlı savunma görevlileri olarak çalışıyorlar. Ve işlerinden birisi 80 dolara mal olacak bir takım elbise ısmarlayarak Bay Fenzel'i şaşkınlığa uğratmış. Artık Bay Fenzel'in müşterileri Kingwood semtinin zenginleri olup çıkmış. Aynı kiracısının bir zamanlar kirasını ödeyemediği için evden çıkarılacak duruma düşmüş olduğunu anlatmaktan kendini alıkoyamadı. Şimdi ise aynı kişi haftada 110 dolar kazanıyormuş. Bay Fenzel sadece dikişinde usta bir terzi. Böylesi büyük değişiklikler yaratan alın yazısını anlayamıyor. Savaş ve değişen kiracıları karşısında duyduğu korku ile Jeff Forman'ın düşen uçağının gölgesinin bile güvenliğine zarar vereceği bir dönemde 40 dolarlık dikişi için bir elbiseye 80 dolar fiyat koyarak ya da bedava diktiği bir düğme için 15 sent ücret alarak kendini güvence altına alma rahatlığında bir adam. Bay Fenzel, masum. Benim suçladığım duygusal hava, iklim. Bu hava içinde Jeff Forman'ı bir an için olsun düşünmeden yaşamaktan tad alabiliyoruz. Nerede kaldı kendisine teşekkür borçlu olduğumuz için bir söz sarf edelim. Sunu ve istek. Bu asla değişmez. İnsanlar tatmin olacaklardır. İster taraklarıyla, ister asker düdükleriyle, ister lastikle, ister viskiyle, ister bozuk etle, konserve bezelyeyle, ister cinsel ilişkiyle, ister tütünle. Her türlü gereksinime karşılanır ve bunu düzenleyen biri bulunur. Köpeğinizi gömecek birini bulabilirsiniz. Sırtınızı ovduracak bir tellak bulabilirsiniz. Savay dilini öğretecek birini bulabilirsiniz. Falınızı okuyacak, rakibinizi öldürecek birilerini bulabilirsiniz. Geniş çapta düşünülürse bütün bunlar mümkündür. İskoçyalı düşünür John Love döneminde Parisli bir sakat varmış. Kamburunu yazı yazacak yeri olmayan kimselere masa olarak kiralarmış. Zavallı Bay Fenzel ne yapabilir? Fırsat bulmuşken para yapması gerekir. Küçük insanlardan biri o. Çöküş sırasında malını mülkünü ancak koruyabildi. Benim çalışmadığımı bildiği halde yine de düğmemi dikmek için 15 sent ücret istemesi gerekir. Yoksa bütün inceliğine, iyiliğine karşın bir de bakacak ki en gerilerde kalmış. Ve orada şeytan en baştakilerin arasından onu yakalayabilecek. Hem sonra fiyatlarını düşük tutar, hayırseverlik yaparsa kim Bay Fenzel'in etini, lahanasını, kahvesini, evinin damını, her sabah tribün gazetesini, sinema parasını, Prince Albert tütünün sağlar? Fiyat kontrolünün kaldırılmasını savunan ve böylelikle cephane imalatını destekleyen eski başkan Hoover'ın bir makalesini okudu bana. Ne düşünüyorsun bu konuda? Siz ne düşünüyorsunuz Bay Fenzel? Böyle bir tasarı ülkeyi kurtaracaktır. Ama ülkeyi kurtarmaları için onlara bir bedel ödememiz mi gerekir? Bunların imalatı için başka nedenleri yok mudur? Bir iş yapıyorlar onlar. Bana kalırsa şimdi dünyanın parasını yapıyorlar, öyle değil mi? Daha çoğunu kazanmaları herkes için daha iyi olacaktır. Bu bir iştir. Ah. Elini bana doğru sallayarak güldü. Siz anlamıyorsunuz. Daha çok çalışacaklar ve savaşı daha çabuk kazanacağız. Ama fiyatlar yükselecek. Bir sürü paranın da hiç değeri olmayacak. Anlamıyorsunuz diye zencefil rengi bıyıklarıyla burnundaki kıllar arasından zorlukla soluyarak güldü. Bay Fenzel, karınıza bir elbise diktiğiniz zaman para alıyor musunuz? Ben sadece erkek elbisesi dikerim, kadın değil. Tezgaha 3 tane 5'lik bıraktım ve ceketimi aldım. Yine de üzerinde düşünün diye arkamdan seslendi. Bir adamı boşuna başkan yapmazlar. Haftalardır düştü düşecek diye korktuğum düğmemi elimle değerini tartarcasına tutarak yürüyordum. 15 sent, 3 fincan kahve, 3 püro, 1,5 bardak bira, 5 günlük gazete ya da bir paket sigaradan biraz daha azdı. Fakat yine de 3 telefon ya da bir kahvaltı parasıydı. Ivan'ın çeki kütüphanede kaldığı için kahvaltı edememiştim. Bu hafta para durumu sıkıştı. Ama bir öğün yemeği kaçırmak beni pek rahatsız etmiyor. Hareketli bir kişi kadar kalori harcamıyorum. Üstelik yağ bağlayacağım. Bay Fenzel beni bir tostla bir kahveden yoksun bıraktığını duysaydı, kuramsal olarak vicdanının rahat etmesi için her türlü hakkı olmasına karşın eminim dehşete düşerdi. Kendi kendimden sorumlu olmalıyım. Benden sorumlu olacak değil ya. Suç ve Ceza'da Terzi Luzin'in sözlerini anımsıyorum. Luzin İngiliz ekonomistlerini okur. Daha doğrusu okuduğunu iddia eder ve eğer paltomu ikiye bölüp bir zavallıyla paylaşmak istersen bunun kimseye yararı olmayacaktır der. İkimiz de soğuktan donarız. Ne diye iki kişi birden üşüsün? Hiç değilse bir kişinin ısınması daha iyi değil mi? Doğrusu kuşku götürmez bir sonuç. Sabah kahvaltımdan hiç söz etmeksizin Bay Fenzel'a anlatacak olsam hiç kuşkusuz bu düşünüşe katılacaktır. Yaşam güç. Var Victus. Zavallılar acı çekmelidir. 16 Ocak. Oldukça sakin bir gün. 18 Ocak. Bu sabah Mary çarşafları değiştirip toz alır, camları silerken onu izledim. Onu pencerelere tırmanmış görmek beni özellikle büyüledi diyebilirim. Onun işiydi bu ama kendi bile bir zevk alıyordu. Camı parlatırken gözlerini elindeki bez parçasından ayırmadan ovalıyor, gıcırdayan pencereleri açıp kapıyor, lekeli camların üzerindeki süzülen suları siliyor, siliyordu. Kirli bir yeri temizlemek son derece basit, son derece insanca bir olay. Ben ayakkabı boyarken bunun biraz olsun bilincine varmıştım. Mary camları silerken bambaşka bir insandı. Nedenli tertemiz, nedenli insanca. Zaman zaman temizleme eyleminin başlı başına bir zevk kaynağı olabileceğini düşündüm. Fazlaca bir acelecilik var gerçi temizleme işinde. Bazen bedenen ve yürekten insanı uğraştıran bir iş olabiliyor. Ah, yarın nereye temizleyeceğim diye heyecanla uyurum. Ama bir noktada düşünülecek olursa bir denge ve bir düzen kavramı olarak önemi var gerçekten. Kadınlar çocukluklarında mutfaklarda öğrenmeye başlarlar temizlik kavramını. Ve lavabolardan camlara, masalara, çocukların ellerine yüzlerine kadar gelişir bu kavram. Ve daha sonra bazı kadınlar için tanrısal bir anlayış olabilir. 19 Ocak. Susie Farson gözyaşları içinde Eva'ya kocasından dert yanmaya geldi. Onları yalnız bırakmak için çekildim aralarından. Susie ile kocası sonu gelmez bir savaş içinde. Walter sağlıklı, kırmızı yanaklı, iri çeneli, sarışın, çoğu kentli kızların tutulduğu Dakotalı bir genç. Ivan'ın okul arkadaşı olan Susie, kocasından 6 yaş büyük. Walter aralarındaki yaş farkından, evlilik tuzağına düşmüş olduğundan ve dahası bebekleri küçük Barbara'dan sürekli bir yakınma içinde. Son olarak Ivan'ın öfkeyle Walter'ın kafasını kırmamı istediğini anımsıyorum. Walter, bebek uykusunda onu rahatsız ettiği için ağzına bir mendil tıkamış. Geçen hafta da aynı nedenle çocuğun çenelerini birbirine geçirircesine sıkmış, neredeyse boğacakmış. Bu hafta ise Susie'nin yüzünü morartmış. Eva Susie'ye ondan ayrılmayı önerdi. Susie de zaten niyetli olduğunu söylüyor. 20 Ocak. Eva ile saat 6'da kentte buluştuk. Evliliğimizin 6. yıl dönümüydü. Eva bir kutlamayı hak ettiğimizi söyledi. Yılbaşında da bir eğlence düzenlememiştik. Kötü bir yıl geçirmiştik. İyi bir akşam yemeği ve bir şişe Fransız şarabı için yeterliydi bütün bunlar. Eva bu gecenin diğer gecelerden biri gibi geçmemesi konusunda kararlıydı. Randolph ve Wabash istasyonunu da inerek L.A. geldim. Caddenin bir ucunda kıvrılarak kırmızı yol şeritleri uzanıyor, karşı uçta ise kömürle çizilmiş yumuşak bir çizgi halinde siyah şeritler görülüyordu. Bu şeritler boyunca göl kıyısı küçük lambalarla donatılmıştı. Gelip geçen trenlerin ışıkları altında kentin yoğun kalabalığı durmak üzereydi. Her geçen trenin ardından son vagonun çift lambaları dönemeci kıvrılır kıvrılmaz bir karanlık çöküyordu ortalığa. Aşağıda kalan caddenin ışıkları ise peş peşe yükselen dalgaların ardında kayboluyordu. İsli, demir saçaklarda güvercinler çoktan uykuya dalmışlardı. İlan tahtalarına düşen gölgelerinden her tren geçişinde damlardan tüneklerine bir gözcü saldırmışçasına kanat çırparak sıçradıkları görülüyordu. Dorandov sokağı boyunca kat kat pastalar ve tropikal meyvelerle süslü vitrinlere bakınarak yürüdüm. Kütüphanenin isli sokağında, güneye giden arabaların çıkış yolunda bir adamın önüme serili vermesiyle gördüm ve bir anda bir kalabalığın ortasında buldum kendimi. Ve göründüğü kadar uzak olmayan bir mesafeden bir polis arabasının tepesinden bize doğru bakıyordu. Önüme düşen adam iyi giyimli, orta yaşlı geçkindi. Şapkası saçları dökülmüş, başının altında ezilmiş, dili sarkmış, dudakları da şişmiş gibiydi. Eğilip yakasını açtım. Bir düğme fırladı. Bu arada polis kalabalığı yararak gelmişti. Ellerim bir kağıt parçasına silerek geri çekildim. Polisle birlikte yerde yatan adama bakıyorduk. Sonra polisin yüzü dikkatimi çekti. Uzun, dar bir yüzü vardı. Bir çizmeye benzetilebilirdi. Yüz çizgileri keskin, yanakları kırmızı, rüzgar yanığı, çenesi köşeliydi. Favorileri hafif aklaşmış, mavi şapkasının kenarları favorilerinin yarısını örtüyordu. Düdüğünü öttürdü. Bu işaret gerekli değildi. Zaten diğer polisler de olay yerine doğru geliyorlardı. İlk gelen polis biraz yaşlıcaydı. Eğilip yerde yatan adamın cebinden deri bir atkıyla kilitlenen, babamınkine benzeyen eski bir cüzdan çıkarttı. Cüzdanın içinden çıkarttığı kartı okudu. Yerde yatan adamın paltosu arkasında büzülmüş, göğsü ve karnı soluk almak için savaşırken inip kalkıyordu. Sürekli düdüğünü çalarak yaklaşan ambulans için kalabalığın arasından bir yol açıldı. Toplanan seyirciler olay yerinden pek ayrılmaya gönüllü olmamakla birlikte yana çekildiler. Adamın kızaran yüzü birden soluverse, elleri hareketsiz kalıverse, çenesi düşüverseydi. Belki de sadece bir sara kriziydi. Diğerleriyle birlikte yol açmak için geri çekilirken elimi alnıma doğru götürdüm. Hafif bir ağrı hissetmeye başlamıştım. Parmak uçlarımla annemin öldüğü gece Diana teyzemin alnımda bıraktığı yara izini aradım. Hemşire bize haber salmış, hepimiz annemin başına koşuşmuştuk. Annem gözleri kapalı olduğu halde hala yaşıyordu belki de. Çünkü Diana teyzem üzerine kapandığı zaman son birkaç cümleyi söylemek ya da onu öpmek istercesine dudaklarını kıvıldatmaya çalışmıştı. Diana teyzem bağırıp çağırıyordu. Onu annemin üzerinden çekmeye çalışmıştım. Hışımla dönüp uzun tırnaklarıyla öfkeli bir tokat attı bana. Ve hemen arkasından her şeyin bulanıklaştığı anda annem ölmüştü. Elim alnımda Diana teyzemin bir şeyler söylemek istedi, benimle konuşmak istedi çığlıkları arasında ona baka kaldım. Kalabalığın içindekiler için yerde yatan adam bana da göründüğü gibi beklenmedik bir olay olmuştu. Hiçbir uyarısız yağılıvermişti yere. Bir taş, bir tahta parçası bir kurşun yüzüne çarpıp yaralamıştı belki. Ya da kurnaz düşmanı yiyeceği hapis yıllarından kurtulup kaçmıştı çoktan. Karanlık çöküyordu. Yüzümüzde bir ağırlık, yerde yatan adamın son iniltileri karşısında hepimiz yalan söylüyoruz. Son soluğu kuvvetlice yere bastığınızda ayağınızın altında ezilen çakıl taşlarının gıcırtısı gibi. Kütüphanenin merdivenlerine çıktım ve oradan mavi ambulansın geri çekilen kalabalığın arasında açılan dar geçitten yerde yatan adama yaklaştığını gördüm. Eva'ya olaydan hiç söz etmedim. Onu bundan uzak tutmak istedim. Ama kendimi bir türlü olaydan kurtaramıyordum. Yemek sırasında birkaç kez yere yığılıp kalan adamın görüntüsü gözümün önünden gelip geçti. Kutlamamız pek eğlenceli geçmedi. Eva hasta olduğumu sandı. 21 Ocak. Susie Ferson müthiş bir heyecanla gelip kocasıyla Detroit'e gidecekleri haberini verdi. Savaş komisyonu tarafından bir radyo kursuna gönderiliyordu. Susie de aynı okula kabul edileceğini umuyormuş. Bebeği Farson'un kız kardeşine bırakacaklarmış. O da 26'sında kentteki lokantalardan birinde çalışan bir kız. Jenny bebeği çok seviyor, ona bakacak. Eva, sen de arada sırada uğrar, onlara göz kulak olursun. Sana Jenny'nin adresini vereyim de. Tabii diye Eva ilgilenircesine cevap verdi ama soğuk karşılamıştı bu öneriyi. Susie aceleyle dönüp gittiğinde sersem kadın diye söylendi. Ya çocuğa bir şey olursa? Kocasını kaybetmek istemiyor, hepsi bu dedim. Kaybetmek mi? Ben olsaydım şimdiye dek çoktan vurmuştum onu. Üstelik Susie sadece işleri daha güçleştiriyor. Herhangi bir terslik olursa kocası onu suçlayacaktır. Oysa Susie'ye sorsan bütün bunları aşk uğruna yaptığına inanıyordur. Aman bu adam da hiç sessiz duramaz mı? Bay Winnaker aksıra tıksıra boğazını temizliyordu. Bizim odada herhangi bir hareket onu da hareketlendiriyordu. Eva pek kendisinden beklenmeyen bir öfkeyle terliğini çıkarıp duvara vurana kadar Bay Winnaker susmadı. 22 Ocak. Öğle yemeğini atlatmayı düşünerek kuvvetli bir kahvaltı yaptım. Ama saat 1'de dayanılmaz bir açlıkla Upton kitabını elimden fırlattığım gibi yemeğe çıktım. Eve dönerken birkaç tane portakal ile koca bir paket çikolata aldım. Saat 4'e kadar onları da yiyip bitirmiştim. Sonra Fallon lokantasında yine aç kurtlar gibi akşam yemeğimi yedim. Birkaç saat sonra sinemada bütün bunların üstüne bir paket karamela ile bir torba nane şekerinin büyük bir kısmını atıştırdım. Şimdi saat 11 ve hala açım. 24 Ocak. Dün akşam yemekte Amstetler'deydik. Kuzen sen benimle karşılaştığını onlara yetiştirmemiş. Oysa onunla konuşmamızdan söz ederek Eva'yı konuya alıştırmıştım. Ama hiçbir şekilde olaya değinilmedi. Yaşlı Amstet yeteri kadar mal getirilememesi nedeniyle pek kar sağlayamadığından söz ederek kimseye konuşma fırsatı bırakmadı. Kayınvalidem de son günlerini epeyce dolu geçirmiş. Geçen hafta Rus pazarı için bir pasta yapmış. Bu hafta da kulübün bütün üyeleri Kızılaç'a kan bağışında bulunuyorlarmış. Her hafta bir çift tek parmak eldivenlerden örüyormuş. Önce bildiğimiz eldiven örmeyi denemiş ama başaramamış. Parmakları beceremiyormuş. Kızlar Alma ve Rose bütün erkeklerin orduya alındığından, ortalıkta erkek olarak sadece ortaokul öğrencilerinin kaldığından yakınıyorlarmış. Bayan Amstead, ben orduya gittikten sonra Ivan'ın onlarla kalmasını istediğini tekrarladı. Bu konuyu bir karara bağlamak için önümüzde epeyce zaman olduğunu söyledim. Eva'yı tekrar onların yanına bırakamayacak kadar çok seviyordum. Haftaya babamlara gideceğiz. Haftalardır üvey annemin davetlerine gidemiyorduk. Artık alınmaya başladı. 26 Ocak. Üşütmüşüm, yatağa düştüm. Mary sabah bana çay yaptı. Eva da öğlen yemeğinden sonra beni kontrol etmek üzere eve geldi. Bir sepet Louisiana çileği getirmişti ve çilekleri pudra şekerine batırarak yatağıma getirdi. Yatak örtüsü çilek saplarından yeşil lekeler oldu. Eva'nın iyiliği üzerindeydi ve bana bol zaman ayırdı. Tam bir saat kadar bana kitap okudu, sonra birlikte uyuduk. Akşam üzeri uyandım. Eva uyuyordu. Rahat odaya göz gezdirerek, sessizlikte ikimizin ahenkli soluğuna kulak kabarttım. Bu beni ona yaptığı hiçbir şeyin yakınlaştıramayacağı kadar etkilemişti. Camlardaki buzlar daha parlak görünüyordu sanki. Ağaçlar rüzgara karşı zengin bir orkestrayı andırırcasına çeşitli sesler çıkartıyor, karın ve göğün dondurucu rengi sanki ışıl ışıl yanıyordu. Kusursuz, hiçbir zarar getireceği tehlikesi olmayan bir gün. Havanın bana verdiği bu tat en güzeliydi çünkü kendi güzelliği içinde katkısızdı. Odanın içine süzülen ışık, içerideki bütün eşyaları çirkinliklerinden sıyırıp atarak onları arındırmıştı sanki. O ana kadar karyolanın önündeki uzun, kırmızı halıya duyduğum nefret yok olmuştu. Aynı şekilde radyatörün önündeki divanın üzerinde duran kilim parçası, kapının üst pervazındaki lekeli beyaz boya, tuvalet masasının 6 tane çirkin cücenin çirkin burunlarına benzettiğim tokmakları gözüme hiç de kötü görünmüyordu. Yerin ortasında sanki bu sakinliği ve katkısızlığı rastgele belirleyen bir parça kırmızı ip duruyordu. Kendi kendimizi değerinden aşağı görmek için büyük bir baskıyı yüklenmemiz gerek. Öte yandan uygarlık bize hep birimizin değeri tahmin edilemeyen fertler olduğumuzu öğretir. O halde şu iki hazırlık gereklidir. Biri yaşam, diğeri ölüm için. Bu nedenle kendimize bir değer biçer, sonra da kendimize değer biçmekten utanç duyarız. Yoğrulur, katılaşırız. Sakin ve sessizlik öğretilir bizlere ve arada bir içimizden biri bu ölçüyü kaçıracak olsa öylesine soğukkanlılıkla yapar ki bunu sanki iç dünyasını, ruhun değil de tırnaklarını inceliyormuşçasına, kusurlarını bir pisliğe bakıyormuşçasına küçümser. Ama hiç kuşkusuz her türlü yanlışlığın üzerimizde etkili olmasını kabullenmek de öğretilmiştir bizlere. Güneşin alnında sıraya dizilip beklememiz, çakıllı sahillerde koşturmamız, asker olmamız, izci olmamız, işçi olmamız, infilak eden bir trenin içinde olmamız, kilitli kapıların ardında kalmamız, önemsiz olmamız ve ölmemiz. Sonuç kendi kendimize karşı duygusuzlaşmamız, meraksız olmamızdır. Karşılığında bir maden ocağı işçisi gibi ezilmek için kim kendi kendine bekçilik etmeye heveslidir? Hatta bir maden ocağı işçisi kadar bile belirgin bir yerimiz olmaksızın bir nehre çekilmiş, içte doğru yüzen balık sürüleri içinden sadece bir balık olmak için. Ama ben kendimin ne olduğunu bilmeliyim. Yatakta uzanıp yatmak, uyanık olmak ve düş kurmak güzeldi. Bütün gün evin içinde tembellik etmenin, hareketsiz kalmanın sonucu geceleri gevşemiş, sanki kuvvetten düşmüş gibi yatağa seriliyordum ve sonuç olarak tabii çok kötü uyuyorum. Karmakarışık düşler görmeden bir gece geçirdiğimi bilmiyorum. Eskiden uzadıkça uzayan, bitmek bilmeyen düşler görürdüm ve beni rahatsız ederdi bu. Budalaca işler peşinde koşar, daha da budalaca tartışmalara girer, en can sıkıcı, yavan işlerle uğraşırdım. Şimdi ise düşlerim bütün çıplaklığıyla daha uğursuz, önsezilerle dolu. Bazıları da ürkütücü. Birkaç gece önce kendimi alçak tavanlı bir odada, kocaman küfeler ya da sepetler içinde bir kıyımdan geriye kalan cesetler arasında gördüm. Bir kıyımın kurbanları olduklarından emindim. Çünkü benim görevim belli bir aileden birini saptamaktı. Yanımda bana rehberlik eden biri vardı. Yerden bir etiket bularak, "Bu etiket üzerinde bulundu," dedi. Söylediği adı unutmuştum. Ama sonu Tanza ile bitiyordu. Konstanza olmalıydı. Ya burada ya da Bükreş'teydi. Kılıçtan geçirilmiş adamlar mezbaa gibi bir yerde çengelleri asılmıştı. Daha önce aradığım kişinin fotoğraflarını görmüştüm. Cesedin yüzüne bakarak gerçekte kendisiyle tanışmış olmadığımı mırıldandım. Sadece bir yabancı olarak bu görevi üstlenmiştim. Bu görev istenmişti benden. Aileyi bile iyice tanımıyordum. Bunun üzerine bana rehberlik eden görevli gülümsedi. Yüzünün ifadesini anlayabilecek kadar aydınlık değildi bulunduğumuz bodrumu ama bu tür işlerde kişinin kendisini temize çıkartması en iyisidir demek istediğini hissetmişti. Bu onun bana bir uyarısıydı. Tarafsızlığımı onaylamıştı. Özel bir araştırma için görevlendirilmiş bir memur olarak insanca görevimi yaptığım sürece bana bir zarar gelmezdi. Ama bu adamın bana anlayış göstermesi ve sivri yüzünde bir suç ortaklığına katılırcasına yayılan gülümseme beni incitmişti. Böylesine iki yüzlü olabilir miydim? Bulunabilir mi dersin diye sordum ona. Burada olur muydu diye kuşkularımı belirtmek istedim. İki sıra halindeki cesetlerin arasındaki yoldan yürümeye devam ettik. Döşemeden çok grimsi bir bulanıklık üzerinde yürüyorduk. Cesetler daha önce de söylediğim gibi küfeler içindeydi ve yara bere içinde yüzleri şaşılacak kadar suçsuz, küçük çocuklara benziyordu. Daha fazlasını anımsamıyorum. Sadece alçak tavanlı, uzun oda Jackson Park'ındaki Endüstri Müzesi'nin odalarını gözümün önüne getiriyordu. Bir de küçük yavrulara benzeyen cesetlerin kopmuş kolları, bacakları ve kafaları. Civa gibi bir adam olan rehberim, yıllar önce babamın bana cehennem görüntülerini anlatırken gözümün önünde canlanan dehşet sahneleri ve ona artık susması için yalvardığım o korkunç öyküler ve son heceleri Tanza ile biten bir at. Diğer düşlerim bundan biraz daha az dehşet vericiydi. Bir defasında orduda, Güney Afrika'da lağımcı olarak gördüm kendimi. Küçük bir kasabaya girdik. Benim görevim evlerin birine yerleştirilmiş olan el bombasını bulup zararsız hale getirmekti. Pencereden atlayıp kilden pervazlar boyunca kapıya doğru döşenmiş eğri büğrü, çirkin görünüşlü patlayıcı madde tellerini buldum. Ama nereden işe başlayacağımı bilemiyordum. Önce hangi tele dokunabilirdim? Üstelik zamanım da kısıtlıydı. Başka görevlerim vardı. Tir tir titremeye ve ter dökmeye başlamıştım. Odanın öbür ucuna giderek namlumu tellere doğrulttum ve ateş ettim. Patlama geçtikten sonra duvardaki işarete isabet ettirmiş olsaydım kendimi öldürmüş olacağımı fark ettim. Ama rahat bir soluk alacak zamanım bile yoktu. Elimde kerpeten ile teli kesmek için ilerledim. İlk anlattığım düşümdeki rehberi sadece geçici olarak kılık değiştirmiş, çok eskiden bildiğim bir kişi olarak anımsıyorum. Sadece onun kendisini açıkladığı zaman kendi kendimi daha çok korkutmak, gördüğüm düşü daha korkunç bir hale getirmek için hazırlanmış bir bilinçaltı düzeniydi bu. Buluşma yerimiz çamurlu, pis bir daracık geçitti. Gündüzleri vagonların geniş yoluydu ama bizim buluştuğumuz gece vagon tekerleklerinin sertleşmiş izleri üzerinde sadece bir keçi dolaşıyordu. Birdenbire benimkine eklenen ayak sesleri duydum. Yere daha kuvvetli basan ayak sesleri. Sırtıma bir el dokunduğunu hissederek geri dönmeden önce korkuyla bir tehlike sezinlemiştim. Ve o şiş suratın hızla yüzüme doğru yaklaştığını, sert kıllı, soğuk burnunun temasını hissederek irkildim. Dudaklarıyla şakağımdan gürültülü bir kahkahayla öptü beni. Nereye gittiğimi bilmeden kaçmaya başladım. Kum ve çakılların üzerinde gıcırdayan ayak sesleri peşimden geliyordu. Uyanan köpekler tahta bahçe parmaklıkları arkasından çılgınca havlamaya başladılar. Kül ve toz toprakların arasından sendeleyerek caddeye doğru olanca gücümle koşuyordum. Geçen hafta yolda düşen adam acaba gözlerini son kez açma fırsatını bulabilmiş miydi? Ölümünün başucunda eğilen polisin yüzünde görebilmiş miydi? Aradığımızı biliyoruz ve bizi bulmalarını umuyor, bekliyoruz. Cani ne kadar çok şekle giriyor. İçten basit ya da derin, kültürlü ya da özelliksiz ama birbirinden ayırt edilmesi olanaksız şekillerde çıkıyor karşımıza. Ve o sadece bir yabancı. Bir gün elinde ölümünüze neden olacak silahını göstermek üzere yüzünde en kibar ya da geleneksel görünüşüyle karşımıza çıkacak. Sokakta merdiven çıkarken sizi ölçüp biçen, karanlıkta gözünüzü kapayıp uyumak istediğinizde, onun varlığından haberdar bile olmak istemediğiniz, sizi son olarak yokluğunuza götürecek olan o yabancıyı kim bir an olsun unutabilir? Her açılan kapının ardından onu çıkarıvereceğini kim aklından atabilir? Ve kim çocukluk dönemini atlattıktan sonra ondan kaçmak, karşı koymak ya da sonunda çaresizlikle boyun eğmekten kaçabilir? Evet, onu kollarınızı omzunuza atarak karşılamaktan başka çareniz var mı geldiği zaman? Geleceği an onun seçtiği bir an olacak. Mutluluğun, doygunluğun en yüksek noktasında gelebilir. Ya da kaderin, kötülüğün doruğunda. Tıpkı eve gelen bir radyo tamircisi, bir musluk tamircisi gibi. Ya da sessizce vakit öldürmek, iskambil oynamak için gelen biri gibi. Belki de hiçbir giriş yapmaksızın korkunç bir öfkeyle soluğunuzu tıkamak üzere boğazınıza uzanan bir el gibi. Masum bir maskeye bürünüp gölgesinden çıkan kesik kesik iç çekişlerle bir anda soluğunuzu kesmek üzere. Nasıl olacak acaba o an? Nasıl? Çırpıntılı bir denizin derinliklerine bir mil kadar gömülmek gibi mi? Ya da düşümde gördüğüm gibi bir tel keserek mi? Yoksa nehrin kıyısında, sazlıklar arasında bir bombardıman sırasında gömleğinizin altından, kolunuzdan, omuzunuzdan kanlar süzülerek mi? Böylesi pırıl pırıl bir akşam üstünde güvence içinde düşünebilirim bütün bunları. Gece bütün bunlar insanın aklına gelince yüreği tıpkı bir zehirli mantarın zehrini akıttığı gibi nasıl korkuyla ter döker. Ama sabaha doğru kendimi yargılamak için bir yöntemim daha var. Bu çok daha dayanılmaz oluyor. Yarı bilinçli bir ömrün tüm yanlışlıkları, yalanları, alçaklıkları ve korkularıyla kendi kendime tanıklık ediyorum. Kendi kendimi yargılamam için ve kendime gerçekte sormamam gereken bir takım sorular yöneltmek için baskı yapıyorum. Örneğin niçin bütün bunlar diye soruyorum. Ben niçin yeryüzüne geldim? Niçin varım? Şunun için mi yaratılmıştım yoksa bunun için mi yaratılmıştım? İnançlarım yetersiz, beni koruyamıyor. Sürekli olarak değişmez bir alışkanlıkla köşedeki dükkanın tentelerini düşünüyorum. Bütün bu düştüğüm karışıklıklara karşı inançlarım işte o tentelerin rüzgara ve yağmura karşı dükkanı koruduğu kadar koruyabilir ancak. Tanrı huzur içinde uyuyamayanları sevmez diye bir eski deyiş vardır. Sabahları kalkıp giyinir ve işime giderim. Bir günü diğerlerinden farklı geçirdiğim yoktur. Gece olur ve ben tekrar uzun saatler uyumak zorunda kalırım. O korkunç serüvenlerin başladığı ve sürüp gittiği uzun saatler, der. Baldır ve kabuslar arasında kafam soğuk rüzgarda ipe asılı çamaşırlar gibi çırpınırken uyanmak. Güneşin batışı nefisti. Büyük azizlerin günahkar vücutlarında parıldayan kırmızı ve morun canlılığı, maviliğin en ağırı, en zengini. Eva'yı uyandırdım ve birlikte el ele güneşin batışını seyrettik. Eli serin ve heyecan vericiydi. Hafif ateşim vardı.